8. ayrım, sayfa 144. İyiliğin yeryüzünde hakim olmasının ancak kıyamet boyutlarında facialardan sonra mümkün olabileceği inancının köklerini neolitik hatta paleolitik dönemlere kadar sürüyorlar. Yazılı tarihte kıyametten ve dünyanın sonundan ilk bahseden Zerdüşt'müş. Dipnot, Zarathustra, İsa'dan önce 7. 6. yüzyıl. Ona göre iyilik ile kötülük arasındaki nihai hesaplaşma, iyinin zaferiyle sonuçlanıyor. Ateş ve kızgın lavların mahvettiği dünyaya bir kurtarıcı Mesih geliyor ki bu Zerdüşt'ün kendisidir. Ölüleri diriltiyor, hesaba çekiyor, kötüleri cehenneme gönderirken iyiliğin hakim olduğu bir dünya yeniden kuruluyor. Aynı beklenti Hindistan'da da var ancak Nirvana yani kurtuluş reçeteleri farklı. Mahabharata, dipnot İsa'dan önce 2. yüzyılda yazıldığı hesaplanan metinler Ramayana, dünyanın suret değiştirmesini beklemediği gibi Mesih'i de beklemiyor. Bireyin kendisinin bir takım psiko zihni yöntemler kullanarak cennete ulaşması gereğini savunuyor. Buda'nın tanrı ya da insan olması önemsenmiyor. Bu dünya ile öteki dünya arasındaki kavgayı kimin kazanacağına dair bir öngörü de dillendirilmiyor. Hindistan'da iyinin galibiyetini sağlamak için çaba göstermekte, dinde zorlama da söz konusu değil. Evrensel kurtuluş veya salah düşüncesinin Mezopotamya'ya İran-Hindistan ekseninden yayıldığına inanılıyor. Aynı kavrama kıta Avrupa'sında Alman mitolojisinde rastlanıyor ki, özellikle de Nazilerin Indo-Aryan kökenlerini vurgulamalarının aslı buymuş. Dünyanın cennete dönüşmesinin ancak kıyamet boyutlarında bir faciadan sonra mümkün olacağı şeklindeki vahiy kökenli Mesihilik doktrini, Marksizmin de özü. Oyunun birinci perdesi İran'da oynandı, ikinci perde Mezopotamya'da. Daniel peygamber Yahudileri iyilik cephesine yazdığı zaman. Üçüncü perdede Frankistler gibi bir takım fanatik Yahudi tarikatlarının kıyameti beklemektense hızlandırmak, Mesih'in bir an önce gelmesini sağlamak için uğraştıklarını gördük. Dördüncü perdeyi Karl Marx açtı, oyunu kitlelerin anlayacağı şekilde popülerize etti. Komünistler dünyanın sonunun gelmesini bekleyen milenyumculardan bir adım öne geçtiler. Kıyameti gerçekleştirmek için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Alexi'nin Musevi asıllı hanım arkadaşı Teresa bu konularda uzman. Yahudilik aslında pek özgün bir din değildir diye anlattıydı. Yahudi ilahiyatını oluşturan inançlara Orta Doğu'nun diğer kavimlerinde de rastlanır. Mesela tufan hikayesi Sümerlerden alınmadır. Yahudiler bölge efsanelerini topladılar, mutlak sadakat ve itaat talep eden kıskanç bir tanrı tertiplemelerine imkan verecek şekilde yeniden yorumladılar. Başlangıçta diğer başka tanrıların varlığı da inkar edilmedi. Yahova en güçlüleriydi, o kadar. İsrail'in herhangi bir savaşı kazanması düşmanlarının tanrılarının zayıflığına verildi. İsrail'in kaybetmesi Yahova'nın sadakatsizliklerini cezalandırdığı şeklinde yorumlandı. Yahudilerin karşılaştıkları her talihsizlikte bu hep böyledir. Bazen öylesine gazaba gelir ki Yahova kullarının karşısında bir tanrı değil şeytan gibi dikilir. Diğer tek tanrılı dinlerin peygamber ve velilerinde görülen müfritliğe varan hoşgörüsüzlük meşruiyetini Yahova modelinden almıştır. Aldous Huxley'in dediği gibi yerel çevrenin doğru olduğuna hükmettiği formüle itaat eden ruhlar kurtulur, muhalefet eden ruhlar cehennemlik sayılır. Zerdüşt'ün kıyamet, yeniden diriliş, kurtuluş düşüncesini Yahudiliğe tanıtan eski ahitin en büyük vizyon sahibi peygamberi dedikleri 2. İshaya'ymış. İsa'dan 600 yıl kadar önce yaşadığı hesaplanan İshaya, kavmine kötü dönemin sona ermek üzere olduğunu, ebedi mutluluğun kendilerini beklediği yepyeni bir dünyanın eşiğinde olduklarını müjdelemiş. Bu düşünce zaman içinde Yahova'nın intikamlarını alacağı beklentisiyle birleşmiş. Siyon'a geri dönecekleri inancına dönüşmüş ki Siyon, Yahudi mitolojisinde eski Yeruşalim'deki cennet. İshaya Yahova'dan başka tanrıların varlığını da reddetmiş. Na mevcut birilerine tapmakla ısrar ediyorsanız hem aptalsınız hem de Yahova'yı kızdırıyorsunuz buyurmuş. Daniel belki de Mısır tanrılarının tümünü atıp tek bir tanrıyı, güneş tanrısı Aton'u benimseyen Firavun, Ahon en Aton'u örnek aldı. Ama her halükarda bu düşünce aydınlanmanın Amerikan anayasasında da yer alan insanın yanlış yapmaya hakkı vardır ilkesine tümüyle terstir. Ne alaka şimdi? Teresa'yı dinlerken Amerikalıların her konuyu kendi doğruları ile değerlendirmelerine inanmadığımı düşünüyorum. Bu saatten sonra firavunları bile eleştirmeleri ne acayip. Her neyse, İshaya'dan birkaç yüzyıl sonra bu defa Daniel peygamber dünyanın sonunu getirecek feci olaylar öngörüyor. Mesih'in geleceğini, paganları yeneceğini, İsrail'i zafere ulaştıracağını, yepyeni bir dönemin başlayacağını müjdelerken Yahudi ilahiyatına da İran'ın mahşer kavramını yerleştirmiş oluyor. Mesih beklentisi iki kanlı isyana neden oluyor. Romalılar Kudüs'ü yerle bir ederken Yahudi diasporası başlıyor. Daha da önemlisi İsa zuhur ediyor. Ne ki Yahudiler bekledikleri Mesih'in bu İsa olmadığı hususunda ısrarlılar. Çünkü İshaya'nın zaman içinde tüm ulusların Yahova'ya tapacakları şeklinde bir kehaneti daha var. Ve Yahudiler tanrılarını başkalarıyla paylaşmak istemiyorlar. Tereza, Yahudiliğin evrensel bir din olmasının İsrail'in Yahova nezdindeki ayrıcalıklı konumunu kaybetmesi anlamına geleceğinden korkuyorlardı diye açıklıyor. Kaldı ki ölümden sonra hayatı Yahudilikle teklif ediyordu. Hristiyanlar bundan daha iyi bir teklif getirmediler. Sonrası malum, Hristiyanlık Roma İmparatorluğunu devralırken Yahudilerin ecnebilerle ilişkileri giderek kötüleşiyor. Dipnot, ecnebi anlamı goyim. Kıskanç tanrıları Yahova nezdindeki ayrıcalıklı konumlarını koruma gayretleri zamanla koyu bir taassuba dönüşüyor. Yahovacılık, Yahudilerin Hristiyan Avrupa'da çektikleri acıların nedenlerinin başında geliyor. Buna karşın Zerdüşt'ün Mesihi düşünceleri Avrupa'ya Yahudiler aracılığıyla yayılıyor. Zaman içinde Siyon'a dönüş düşüncesi evrensel kurtuluşla özdeşleştiriliyor. Ölüm ve diriliş senaryoları Hristiyanları etkilemekle kalmayıp ateist Marksizmi de doğuruyor. Şimdi bakın Güloya, Yahovacılık fethedilmiş ama eritilememiş bir milletin zihniyeti olarak açıklanabilir. Nitekim insanlığın başlangıcından beri yenik düşen uluslar asimile edilmişlerdir. İsa'dan birkaç bin yıl önce kıta Avrupası yerlilerinin Aryanlar, Kızılderililerin İspanyollar ve diğer Avrupalılar, Kuzey Afrika kabilelerinin Araplar tarafından asimile edilmiş olmaları gibi. Ancak Yahudiler bir istisnadır çünkü bir Yahudi için savaşı kaybetmiş olmak her şeyin sonu demek değildir. Toprakları ellerinden alınsa da sadece Tanrı'ya sadakat düşüncesi onları yaşatır. Çünkü Yahudilik de milletine sadakat, Tanrı'ya sadakatin iz düşümüdür. Yahudiler özgün dillerini unutup hakim ulusun dilini benimsediklerinde de Yahova'yı unutmamışlardır. Kıskanç bir Tanrı'yı benimsemek ihtiyaçlarının asimilasyona direnmek güdülerinden kaynaklandığı da düşünülebilir. Nedeni ne olursa olsun Yahudilerin başka ulusların arasında yaşarlarken ulusal kimliklerini muhafaza etmelerini mümkün kılmıştır. Çok eski bir kabile olmaları kendilerini sıradan bir bedevi aşireti değil, Sümerlerden bu yana dışlanan seçkin bir millet olarak görmelerini sağlamıştır ki bence dirençlerini arttıran bir olgu da budur. Diğer uluslardan uzak durmaları, huzuru kitaplarda bulmaları, hakim hükümetlere danışmanlık yapmaları bu geçmişlerinin sonucu olsa gerekir. Düşmanlık geleneği Yusuf peygamberden kalmadır. Yusuf'un Mısır firavununun divanında görevli olduğunu bilirsiniz değil mi? Anlaşılabilir bir durumdur. Göçebelerde yazı, muhasebe, hukuk, yönetim bilgilerine pek az rastlanır çünkü. Nitekim Yahudilerin dünya tarihinde sayılarıyla kıyaslanamayacak kadar büyük bir etkileri olduysa, bunun nedeni güncel hayatın gereksinimlerinin çok ötesinde, dallı budaklı adeta skolastik felsefe boyutlarında bitmez tükenmez ayrıntılar içeren bir şeriata sahip olmalarıdır. Musevi akidesi herkesin anlayabileceği gibi açık ve basit bir kod değildir. Öğrenmesi yıllar sürer, olağanüstü bir yoğunlaşma gerektirir. İlk bakışta pratikte hemen hiçbir değeri olmayan bir uğraştır ama Yahudi entelijansiyası ve seçkinleri bu devasa birikimi hatmedebilenlerin arasından çıkar. Rusya'nın kitap kurdu kavruk Yahudi elitinin çağrıları karşısında boynu büküktü. Buna karşın aydınlanmanın en donanımlı entelektüelleri olarak belirdiler. Tereza Orta Çağ'da Yahudiler kendilerini en az Yahova kadar katı tanrılarıyla silahlanmış Hristiyanların ve Müslümanların arasında buldular diye sürdürdüydü. Baskılar, sürgünler hatta katliamlara maruz kaldılar. Sayıları kendilerini savunmaya yetmiyordu. Savaşı ekonomi alanında vermeye karar verdiler. Yahudilik çifte standarda cevaz veren bir dindir. Kafirlere başka, Yahudilere başka kurallar uygulanabilir. Örneğin 14. yüzyılda yaşayan bir Fransız Yahudisi, Levi ben Gershom, putperestleri faizle bunaltmanın her Yahudinin görevi olduğunu söyler. Mümkün olan en büyük zarar verilmelidir der. Yahudilerin tefeci ve dala verici bir ulus olarak tanınmalarına, Avrupa'da antisemitizm yükselmesine neden olan uygulamalardan birisi budur. Bir diğer neden Mesih beklentilerini sürdürmüş olmalarıdır. Haham Hayyim Vital mesela benimle gelin tapınağın nasıl yerle bir edildiğini göreceksiniz derken 17. yüzyılda Sabetaycı olarak ortaya çıktılar. Gelenekçi hahamlar bu mezheplere sonu zorlayanlar demişler karşı çıkmışlardı. Yeri gelmişken Tereza ve çevresi Osmanlı'nın İspanya Yahudilerine kendi topraklarında yer açmış olmasını Yahudilerin kripsis dedikleri stratejilerine bağlıyorlardı. Kripsisi takiye olarak düşünmek lazım. Müslümanları topraklarından atan milli ve dini duyguları şahlanmış İspanya namluyu kendilerine çevirince Yahudiler kadim takiye stratejisini uygulamış, Yahudiliği yeryüzünden silinmekten bir kez daha kurtarmışlarmış. Sabetay Zevi'nin İslam'a ihtida etmesi de takiyeymiş. Alexei'nin bundan birkaç yıl sonra uluslararası bir mesele haline gelecek olan cenazesini Moskova Amerikan Ortodoks Kilisesi'nin kaldırmasını sağlayan Dünya Kiliseler Konseyi'nin Kanadalı insan hakları avukatı Ken Schwartz'la kendi demesiyle zaman aşımına uğramış bir Yahudi. Scholem'in araştırmasını okuyuncaya kadar Yahudi Mesihliğinin ne denli rahatsız edici olduğunu farkına varmamıştım dediydi. Yakından incelediğinde durum göz ardı edilemeyecek kadar vahim. Görünen şu ki Yahudi dünyasında ne zaman Mesih beklentisi yükselse kıyamet fikri de onunla birlikte yükseliyor. Kıyamet birinin arkasından gelen iki aeonun yani karanlığın hakim olduğu şu anki dünya ile ışığın hüküm süreceği gelecekteki dünya arasındaki fetret dönemi. Yahudi Mesihliği arzu edilmeyen bir durumdan parlak bir geleceğe geçişte mutlaka bir afet, toplumsal hercümerç öngören bir felaket teorisi olarak ortaya çıkıyor. Mesih asla sessizce gelmiyor, dünyanın temellerini sarsmadan, ortalığı kana bulamadan edemiyor. Eski ahit peygamberlerinin, nebilerinin arasında bir tane yok ki kötülükten kurtuluşun kanlı bir evrensel ihtilalden, tarihin silindiği misli görülmemiş bir felaketten sonra geleceğini söylememiş olsun. Hal böyle olunca günümüz Talmud hocaları, sonu hızlandırmak, iyiliğin gelişini zorlamaktan bahsedenlere ne cevap vereceklerini bilemiyorlar. Dipnot, Talmud, Yahudilerin örfi ve dini kanunları, Halaka ve Haggada diye ikiye ayrılır. Sormadan edemediydim, bahis konusu cennet, Filistin'in yeryüzünden kalktığı bir durumu da içeriyor mu Mr. Schwartz? Savaşa tahammülü kolaylaştırdığı muhakkak derken yüzüne üzüntülü bir ifade vermeyi ihmal etmedi. Siz de takiye yapıyorsunuz sayın insan hakları avukatı, takiye yapıyorsunuz. Öte yandan ilk Hristiyanlar eski ahitin sevgisiz ve öfkeli Yahovasının mutlak dedikleri sayıcı tanrı olmayıp olsa olsa ondan neşreden demiurj olduğuna karar veriyorlar ki bu sahte yaratıcı yalan dünyayı hapsettiği beşeri ilahi ışıktan ve hakikatten uzak tutan kötüdür. Kötünün hakim olduğu bu dünyada insanların oluşturdukları kurumların tümü hakikatin tersten yansımasından ibaret olup tarihe ilişkin her söylem kötüdür. Demiurje'nin yalan perdesini yırtıp değişmez ve mükemmel Tanrı'ya ulaşmanın yegane yolu kalbin bilgisini, içgörüyü geliştirmek. Kalbin bilgisi kavramının batı dillerindeki karşılığı Yunanca'dan gnosis, İslam tasavvufunda marifet, Gazzeli Nathan'ın metinlerinde da'at. Da'at madde dünyasından mana dünyasına geçişin anahtarı ve bu geçiş nefsi yok etmek kimlikten soyunmayı gerektiriyor. Geçiş süreci bildik dünyaya dair her şeyin şekilsizleştiği bir hercümerci, kaosu da beraberinde getiriyor. Ne ki bu kaos aynı zamanda insanoğlunun hakiki kimliğinin tohumlarını taşıyan ilim kapısıdır. Nathan'a göre İzmirli Sabetay Zvi, Yahudilikle dahil olmak üzere kitaplı dinlerin küllendirdiği da'atı körükleyecek, kıvılcımları parlak ateşe dönüştürecek olan Mesih oluyor. Jakob Frank, sizi gelmiş geçmiş tüm yasalardan, tüm töre, anane ve inançlardan kurtarmaya geldim. Benim görevim bütün bunları yok etmek. Ben yok edeceğim ki iyilik kendini gösterebilsin derken Demiurje'nin sahte dünyasını berhava etmekten bahsediyor. Frankistler sahici imana Tevrat ihlal edilmeden ulaşılamayacağına inanıyorlar ki bu inanç Stratoveri'den Duhoborlara kadar Rus Hristiyan batıni tarikatlarını yadırgayacakları bir düşünce değildir. Yahova'yı herkesten kıskanan milliyetçi Yahudilerden farklı olarak kıyamet ve yeniden dirilişin türdaşlarının tümünü kapsayacak olmasından gocunmayan enternasyonalist Yahudilerle Patrick Nikon'un 1652 reformlarından sonra Rus Ortodoks Kilisesini boykot eden sahici Hristiyanların birbirlerini anladıkları nokta bu. Tolstoy'un Duhobor tarikatının ünlü ismi Bonch Bruevich'in Kanada'ya kaçmasına 1899 yardım etmiş olmasının nedeni de bu. David R. Francis 1918'de Amerika'nın Rusya Büyükelçisi, Ocak'ta ABD hükümetine gönderdiği bir rapor var. %90'ını sürgünden geri gelmiş Yahudilerin oluşturduğu buradaki Bolşevik liderler ne Rusya'yı ne de başka bir ülkeyi çok fazla umursuyorlar. Evrenselciler olarak dünya çapında bir sosyal devrim başlatmaya çalışıyorlar diye uyarıyor. Marksist doktrini bu topraklarda cazip kılan akla hitap ediyor olması değil, içerdiği Mesihi unsurlardır ve bunlar Marx'ın ve çevresinin Yahudi arkaplanlarıyla doğrudan ilişkilidir diye anlattılar. Çeçenistan'a, Afganistan'a baktığımızda bugün bile cennetin nasıl güçlü bir motivasyon olduğunu görüyoruz. Kaldı ki Marx cenneti bu dünyada vaat ediyordu. Marksizm ile ilk Hristiyanlar arasındaki benzeşme de inanılmazdır. Her ikisi de Yahudilik kökenli, her ikisi de sürgündeki azınlık grupları tarafından tebliğ edilmiş. Her ikisi de bildik dünyanın feci bir biçimde yıkılmasından sonra gelecek barış, huzur ve bereketi anlatır. Aralarındaki fark Hristiyanlar Tanrı Mesih'in gelişini beklerler. Marksistler, Frankistler doğrultusuna kıyameti kendileri yaratmaya girişir. Yeryüzü cennetinin bunun arkasından kendiliğinden geleceğini söylerler. Hristiyanlar Tanrı ile eşitledikleri İsa'nın kurtarıcı olduğuna inandıklarından, dünyanın suret değiştirmesini insanların sağlamaları gerektiği düşüncesi söz konusu bile olmaz. Nitekim henüz bir Yahudi tarikatı oldukları dönemde bile Romalılara karşı 66 yılındaki ayaklanmalara katılmadılar. Kıyametin bir an meselesi olduğuna İsa da inanmıştı. İlk Hristiyanlar da inanırlardı ama kopmadığını gördüklerinde belirsiz bir tarihi ertelemeyi yeğlediler. Marx'ı rahatsız eden de buydu. Bugün milyonlarca Hristiyan her gün krallığın gelir muradının yeryüzünde de göklerdeki gibi olur diye dua ettiklerinde çok uzak ve bilinmeyen bir gelecekten bahsederler. Nitekim zamanla Hristiyanlığın temel amacı devasa bir kozmik felaketle insanoğlunu tümden kurtarmak yerine bireyin kendi ruhunu kurtarmasına yardımcı olmaya dönüşmüştür. Teknik olarak Katoliklikte kurtuluş, vaftiz ve yaklaşık 200 kilise dogmasına iman etmekle mümkündür. Duygusal olarak Hristiyanlık, Tanrı İsa'ya bağlılık dinidir ki, bu bağlamda hoşgörüsüzlük hariç, Buda'ya ya da diğer Hindu ilahlarına bağlılığı hatırlatır. Yahudiliğe gelince, milli kimliklerini 4000 yıldır yaşatmak için verdikleri uğraş, kendilerinden nefret edilmesini de getirdi. Yahudilerden nefret edenlerden birisi de Marx'tı. Ne ki Marx onlara karşı Hristiyanlığı da kullanamazdı. Çünkü kendisinin yükseldiği dönemde aydınlanmanın idealleri tamamlanmış, Fransız ve Amerikan devrimleri yapılmış, din insan ruhu üzerindeki tekelini yitirmişti. 19. yüzyılda Hristiyanlığı hepten boşlayan Batı, İsa haricindeki Mesihleri önleyen barikatları da kaldırmış oldu. Dahası keyfi iktidarların kısıtlanması gereği ve hoşgörü kabul gören fikirler haline geldi. Ne ki bu Hristiyanlar için böyleydi, Yahudiler için değil. Nitekim Yahudiler kendi Mesihlerini üretmeyi sürdürdüler. İşte Marx böyle bir iklimden yola çıktı, insanların beklentilerini kullandı. Marksizm Mesih beklentilerini Zerdüşt'ten kalma bir fikirle karşıladı, ona yeni bir elbise giydirdi ve insanlar kendilerini Mesih geldi diye kandırdılar. Çelişkilerin, çatışmanın olmadığı bolluk ve bereket Marx'ın cazibesinin temel unsurlarıdır. Bu ütopya uğruna SSCB'de 20, Çin'de 65 milyon adam öldü. Şimdi sana diyecekler ki kıyımlar Joseph Stalin iblisinin işidir. Karl Marx'a uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ama tarihi kayıtlar böyle demiyor. Marksizmden başka hiçbir fanatik, hiçbir kanlı Haçlı Seferi gelenekçi Yahudileri böyle yaralayamazdı. Terör komünistler başa geçer geçmez daha Kasım 1917'de başladı. Lenin işin başındaydı. Üstelik Çarlığın son 50 yılı sakin geçmişti. Samoderyet kendi vatandaşlarını bölük bölük boğazlamayı geride bırakmıştı. İkinci Nikolay döneminde sansür kaldırılmıştı. Rus Ortodoks Kilisesi 200 yıldan beri ilk kez kendisine bir patrik seçmeye hazırlanıyordu. Alexei'nin büyük dayısı Başbakan Piotr Stolypin, köylülerin toprak mülkiyetini teminat altına alan tapuları dağıtmaya başlamıştı. İşçi sendikaları serbest bırakılmıştı. Ekonomi de iyi durumdaydı. 1890-1913 yıllarında Rus ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisiydi. O dönemdeki demiryolu yapım hızına Sovyetler hiçbir zaman yetişemediler. 1900-1913 arası demir üretimi %58 arttı. Kömür üretimi ikiye katlandı. Rusya'nın tarım üretimi nüfusu beslemeye yettiği gibi ihraç da ediyordu. Ama bütün bunlar sonu hızlandırmak isteyenlerin işine gelmedi. Her şey bitip iktidara geldikten sonra bile Grigori Zinoviev 10 milyon insanın infaz edilmesini istedi. 1918 Eylül'ünde yolumuza 100 milyon Sovyet Rusya vatandaşından 90 milyonunu alarak devam etmeliyiz. Geri kalanlarına gelince onlara sözümüz yok, onlar imha edilmelidirler diyordu. Zinoviev, Şevket Süreyya'nın Troçki, Kamenev, Rukov, Buharin, Radek'le birlikte hepsi de canlı, mücadeleci, ateşli, hareketli insanlardır diye anlattığı adam. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 179-183. Belki de fazla bir mana taşımamakla birlikte bunların hepsi de ırken Yahudiydiler. Hepsi yabancı memleketlerde yaşamışlardı. Avrupa ve Amerika'yı tanıyorlardı. Başlıca Batı dillerini, kendi kültür dilleri Rusça gibi biliyorlardı. Avrupalı ve Amerikalı komünist liderleriyle düşüp kalkmaktan, o memleketlerin meseleleriyle uğraşmaktan, konferanslarda, gazetelerde, kongrelerde daima bu meseleler ve dünya davaları üzerine tartışmaktan zevk alıyorlardı. Yabancı memleketlerin komünist partilerinin ve organlarının başında bunların dostları, arkadaşları bulunuyordu. Bunun içindir ki kendilerinin Rusya haricindeki şöhretleri Rusya'daki kadar büyüktü. Onlar kaderlerini daha ziyade dünya ihtilaline bağlamış gibiydiler. Onlara göre dünya ihtilali olmazsa Rusya yaşayamazdı. Rus ihtilali dünya ihtilalinin sadece bir basamağıydı. Bunlar çarlığın zulüm ve şiddet yıllarını Avrupa ve Amerika'da geçirirken daha önce adı geçen aydınların ekserisi Kafkasya'da çar polisinin baskısı altında pişmişlerdi. Karakollarda, hapishanelerde, Sibirya'da sert imtihanlar geçirmişlerdi. Ölmüşler, öldürülmüşler, suikastler, baskınlar, meydan dayakları içinde yuvarlanmışlardı. Hatta münevverlerin Sibirya sürgünlükleri bile bu sokak adamlarına göre farklı muamelelere tabiydi. Daha evvel de şerh verdiğim gibi bunların hepsi de Stalin zamanında öldürülmüşlerdi. Kaldı ki kitle katliamları sadece Rusya'da değil, komünistlerin hakim oldukları her yerde, Çin'de, Kore'de, Vietnam'da, Kamboçya'da da görüldü. Rusların fıtri gaddarlığı ile de açıklanamayacağı gibi Stalin'in karizması ile de açıklanamaz. Zaten devrim tek bir adamın işidir iddiası Marksist teoriye de uymaz. Tarihi materyalizm de mümkün de değildir. Marx devlet denilen oluşumun burjuvazinin icra komitesi olduğunu, kökünün kazınması gerektiğini anlatırdı. Tarihi materyalizm, ahlak ve yasalar burjuvazinin çıkarlarını korumak için ekonomik altyapının üzerinde yükseltilen üst yapılardır. Burjuvaziyi papazlar ya da hahamlar olarak düşüneceksin. Bildik ahlak ve yasalarını da Tevrat, İncil ya da Kur'an ayetleri gibi. Amaç demiurjun kötülüğün hakimiyetindeki dünyasını yıkmak ise her türlü aracın ve şiddetin mübah olması kaçınılmazdır. Komünist gaddarlığının kökenleri Marksist doktrinde gömülüdür Güloya. Marx şiddeti tarihin ebesi olarak tanımlardı. Biz merhametsiziz, sizden de merhamet beklemiyoruz. Sıra bize geldiğinde biz terörü iki yüzlü ibarelerin arkasına saklamayacağız diyen kendisidir. Halkın intikamı öylesine şiddetli olacak ki onun yanında 1793 bile hiç kalacak. 1793 dediği Fransız devrimi sonrasında giyotinlerin kafa kesmekten ısındıkları o korkunç terör dönemi. Sadece o yıl 11 binden fazla devlet düşmanı infaz edilmişti. Teresa Rusya'da komünistlerle Yahudilerin etle tırnak gibi oldukları doğrudur diye sürdürdüydü. 8 Bolşevik liderden 4'ünün Yahudi olduğu, Yahudiler desteklememiş olsalardı 1917 devriminin gerçekleşememiş olacağı da doğrudur. Devrimi şekillendirmekteki etkilerinin sayısal oranlarının çok üstünde olduğu da öyle. Bir kere Ortodoks kökenli devrimcilerden daha iddialıydılar çünkü daha iyi eğitimliydiler. Birden fazla dil bilirlerdi ve belagatta üstlerine yoktu. Lenin dahil önde gelen ecnebilerle evlilik ya da diğer başka yollarla güçlü bağlar kurmuşlardı. Dahası fanatiklikte belki bazı militan Müslüman mezhepler hariç kimse Reçabaytçılar, Nazaraytçılar, Sikariler, Sabetaycılar gibi tarikatlarla ya da Marksçılarla yarışamazdı. Geleneksel Yahudilerden nefret eden bu Yahudi tarikatlarının yanında Rus Ortodoks fanatikliği hiç kalır. Diyeceğim Bolşevizm bir Yahudi komplosu değil, bir kitlesel histeridir. Aklını yitirmiş mutsuz bir güruhun linç eylemidir. Ortodoks Rusların beyinlerini yıkayan Yahudi tarikatları, beyinlerinin yıkanmasına izin verdikleri yetmezmiş gibi, bir sonraki kuşağın beyinlerini de kendileri yıkayan Hristiyan Ruslardan daha kabahatli değillerdir. Kremlin ya da Pol Pot'un suçları Yahudilere mal edilemez. Belki Yahudilere değil Teresa ama dua edelim ki kendilerini aydınlanmış bilenlerin acısını, kibrine mal edileceği günleri de görelim. Hışımla döndü. Ne demek istiyorsun? Voltaire'in hafif meşrepliğinden olmasaydı, Fransız akılcılığının kibrinden, Fransız dünyeviliğinin sorumsuzluğundan olmasaydı, işler bahsettiğin kitlesel isteri noktasına gelmezdi diye düşünüyorum dedim. Fransız deizmi, insanlığa şiddet ve aşırılıktan başka bir şey getirmedi. Sihirli isimler vardır böyle. Voltaire, Maupassant, Baudelaire, Proust gibi. Hemen hiç kimsenin doğru dürüst okumadığı ama tozla kondurmadığı isimler. Meğer ki akademik kuruluşların umuma kapalı dergahlarında olsun, en ufak bir eleştirinin soğuk rüzgarlar estirdiği isimler. Hele de batı dinlerinden gelmiyorlarsa kapıların yüzlerine kapandığı eleştiriler. So derken bakalım daha neler duyacağız gibisinden alaylı bir gülümsemeyle kırıldıydı Teresa. So, Voltaire doesn't impress you. Dipnot, demek Voltaire seni etkilemiyor. No, he doesn't. Dipnot, hayır etkilemiyor. Sorumsuz bir zeka olduğunu düşünürüm. Sorumsuz, sivri dilli, saldırgan ve kendini beğenmiş. Doğrusunu istersen Fransız aydınlanmasının da hayli abartılmış bir hezeyan olmadığından emin değilim. Söylemediğim gezegen bu bir avuç adamın hakimiyeti altına girmeseydi ozon tabakası yırtılmamış olurdu. Yine de odanın ortasına kocaman bir taş düşmüş gibi olduydu. Bu ne cüret? Teresa'nın kendisini toplamaya çalıştığını görüyordum. Fransız edebiyatının en büyük ismidir. Evet dedim. Ve en ilkesiz yalakası, Prusya Kralı 2. Frederick'e yazdığı mektupları bilir misin? Sen bir Sezar'sın, bir Augustus'un, Marcus Aurelius'un, bir Trajan'sın, bir Antonis'in, bir Titus'un, bir Julian'sın, bir Virgil'sin, bir Pliny'sin, bir Horace'sın, bir Mecenes'in, bir Süleyman'sın, bir Prometes'in, bir Apollos'un, bir Patroklus'un, bir Sokrates'sin, bir Alkibiyas'sin, bir İskender'sin, bir 4. Henry'sin, bir 1. Francis'sin. Dahası var. Asanızın, kaleminizin, kılıcınızın, hayal gücünüzün, anlayışınızın ve evrenselliğinizin önünde secde ederim. Sonra sosyetik dostu Darjantal'a, Çariçe Yekaterina hakkında, önemsiz bir takım insanların Katerina'ya kocası nedeniyle ters baktıklarını biliyorum. Ama bunlar aile içi meseleler ve ben karışmıyorum diye başlayan mektubu. Kadın kocasını öldürtmüştür ama adam bu dünyada taht işgal etmişlerin arasındaki en büyük soytarıydı. Kocasını tahttan indirecek cesareti gösterdiği için Katerina'ma borçluyuz. Çünkü basiret ve başarıyla hüküm sürüyor ve biz dinsel hoşgörüyü 135 paraleli kapsayacak şekilde yaygınlaştıracak bir taçlıyı kutsamakla yükümlüyüz. Sonra da adımı önlüksüz farmasona çıkaran o lafım. Bana sorarsan ne Voltaire ne de şu beşerin gelmiş geçmiş tüm birikimini tek başına tasnif ettiğini iddia eden ensiklopedici küstah Diderot, Nikolay Novikov'un tırnağına su dökebilirler. Nikolay Novikov, St. Petersburg'un pragmatik batıcılığıyla Moskova'nın düşünsel doğuculuğunu bütünleştiren adam. Rus Ortodoks Kilisesi'nden koptuğunu hisseden, ancak Yekaterina Divanı'nın Voltaire'ciliğinden de tatmin olmayan, ahlaksızlıktan, agnostisizmden, saray hayatının yüzeyselliğine arınmak üzere farmasonluğa akın eden yüzlerce Rus aristokratından biri. İman ve akıl, felsefe ve ilahiyat arasında çatışma olmamalı. İman akla ters düşmez, hayatın hasiyetini bozmaz, sadece batıl unsurların ayıklanmasını sağlar diyor. Bilim ve din aynı temel gerçeğin iki yüzüdür. Hristiyan değerlerini reddeden bilim zehirli bir yılan gibi şerir olur. Dipnot. Aydınlanma değil merhamet. Sayfa 479. Birinci Lenin Novikov'u önce Yaroslav'la oradan da Sibirya'ya sürüyor. Çünkü Fransa'da rahip sınıfına duyulan öfke Hristiyanlığı hedef almıştır. Hristiyan değerlerinden bahsetmek dahi reform karşıtı gerici damgası yemeye yetmektedir. İngiliz Amerikan deizmine karşı Fransız deizmi, birlikçi Hristiyanlık, Üniteryanizm derken bir de Sosinyan Hristiyanlığı diye bir akım çıkmıştır ki bunlar da ne teslise ne İsa'nın tanrısallığına ne de ölümden sonra hayata inanırlar. Dipnot, deizm, Allah'ın varlığına, kainatı yarattığına inanan ancak yarattığının sorumluluğunu insanın kendisine bıraktığını düşündüğü için her türlü dini telkini reddeden düşünce akımı. Sosinyan Hristiyanlığı, İtalyan reformcu Faustus Sosinyan 1539-1604. İsa'yı Tanrı olmaktan çıkarıp ahlaki değerlerin ölçütü olarak sunmaktan çekinmezler. Oysa bu rol aslında havai Pavlus'a biçilmiş bir rol olduğundan rütbe tenzili demektir. İsa böylece ölümlü bir veliye indirgenirken ilk günah kader gibi inançlar reddedilir. Sosinyanlar ve onlara bağlı bazı cemaatler İsa'nın öğretilerini Yahudi ritüeli ile birleştirir. Yeni bir ibadet biçimi geliştirirler. Kilisenin devletten ayrıştırılması önerilir ki devlet Hristiyan geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir tarafta dini bütün Hristiyan deistler ile Tanrı'nın varlığını külliyen inkar etmeyen deistlerin oluşturdukları cephe, diğer tarafta her asırda az ya da çok sayıda ama mutlaka var oldukları anlaşılan maddeciler. Hakikatin ne olduğu konusunda göğüs göğüse çarpışırlar. İngiliz deizminin Tanrı tanımaz din karşıtı bir çeşitlemesinden ibaret olan Fransız deizmi maddecilerle birlikte hareket eder. Bilimin asla dini inançları doğrulamayacağını, onun için bu konularda kavgalaşmanın abes olduğunu söyleyerek ortalığı yatıştırmaya çalışanlar da yok değil. Kant bunlardan birisi, ancak bilim dünyasında dine de yer açmak çabası nafiledir. Kant için Varşova gettosunun etrafına duvar örmekten başka bir şey yapmadı diyorlar. Descartes de Tanrı'nın varlığını akılcı ve bilimsel yoldan ispatına girişmiş ama Kant'ın elle tutulanı sezilenden, yani bu dünyadaki bilim, veri, gözlem üçlüsünü öbür dünyanın iman, zihin, inanç üçlüsünden ayıran duvarı buldozer bıçağı gibi tek yönde çalışmış ve imanı insan zihninin kendisini rahatlatmak için kurguladığı bir tasarıma indirgemiş. Kötü paranın iyi parayı kovduğu gibi Teresa diyorum, Avrupa'nın entelektüel zorbalığı akılla sezgiyi birleştirmek, nihai ahengi yakalamak arayışlarını kovdu. İnsanlığı en az 300 yıl geriye attı. Leibniz'i yorumlamaya gösterilen özen Novikov'a gösterilseydi, ne o bahsettiğin kitlesel isteri, ne dünya savaşları, ne atom bombası, ne de bugün olduğu gibi gezegeni toptan kaybetmek tehlikesi kalırdı. Bunlarla karşı karşıya kalmayabilirdik. Nikolay Novikov'un sonu Rusya'nın sonuydu derler ama bence Gulag'da ölmeye terk edilen o adam sadece Rusya'nın değil insanlığın sonunun başlangıcı olarak da görülmelidir. Ah ama şimdi diyeceksin ki tarihsel olayların ne zaman başladıkları kesindir ne de ne zaman bittikleri. Katre katre ortaya çıkarlar, katre katre kaybolurlar. Oluşumların nedeninin teke indirilebileceği iddiası Marksist teoriye de uymaz. Tarihi materyalizmde mümkün de değildir. Sen böyle diyeceksin, ben de sana kadim bir bilgiyi hatırlatacağım. Bir mıh kaybetmiştik, naldan olduk. Bir nal kaybetmiştik, attan olduk. Bir at kaybetmiştik, atlıdan olduk. Bir atlı kaybetmiştik, zaferden olduk. Bir zafer kaybetmiştik, ülkeden olduk. Bir ülke kaybetmiştik, gezegenden olduk. Ve bütün bunlar Rus aydınlarının işlerine geldi. Andrei Dmitrievich atıldıydı. Konstantinopollu bayan haklı, ateşkes yapıyorlarmış gibi susup dini bilimin alanının dışına sürdüler. Ama kavga yine de bitmedi. sadece Rusya'da değil, dünyada da yer altına girdi. İzleyen Soğuk Savaş'ta Rus Ortodoks Kilisesi çok toprak kaybetti ama ekümanizme teslim olmadık. Dipnot, dünya kiliselerini ve hatta dinlerini tek çatı altına toplamayı hedefleyen hareket ekümanizm. Alexei'nin kuzeni Peder Andrei Dimitrievich'in Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ağustos 2000'de yayımladığı bildirinin önde gelen mimarı olduğunu hatırlatırım. Tereza'nın bana buz gibi bir bakışı var. Kimsin sen? Bir Tatar Tereza demiştim. Ben bir Tatarım. Dilersen Müslüman bir Narod. Entelektüel belirginliğin, kesinliğin, keskinliğin, geometrik ispanların, putlaştırılmalarının insana yarar getirmediğini gözlemlemiş olduğunu sanan, alçak gönüllü bir hümanist olmaya çalışan biri. Bilinmeyene, belirsizliğe, çoğulculuğa rağmen endişeden uzak yaşamaya el veren tevazuun sırrını anlamaya çalışan biri.